Ayrım 54.
Bundan oldukça farklı bir biçimde Stalin de ülke içi konulara ağırlık veriyordu. Çünkü yaptığı temizleme hareketleri ve göstermelik yargılamalar o sıralar doruk noktasına çıkmıştı. İç savaş sırasında İspanya Cumhuriyeti'ne ihtiyatlı bir biçimde yardım etmişti. Ama batıdaki pek çok kimsenin kızıl gömleklilerden duydukları hoşnutsuzluğun kara gömleklilere duydukları hoşnutsuzluktan daha da büyük olduğunun ve mihver ile açık bir çatışmaya sürüklenmenin son derece tehlikeli olacağının da farkındaydı. Japonya'nın uzak doğudaki eylemleri ve Komintern aleyhtarı paktın imzalanması Stalin'i daha da ihtiyatlı yaptı. Ancak 1936-1937 yıllarında en kötü biçimde etkilenen güç kuşkusuz Fransa'ydı. İş Fransız ekonomisinin bel vermekte oluşu ve politika sahnesinin kimi gözlemcilere ülkenin bir iç savaşa yakın olduğunu düşündürecek kadar bölünmüşlüğüyle kalmıyordu. Fransa'nın Avrupa'daki kendi incelikli güvenlik sistemi de aldığı bir dizi yıkıcı darbe sırasında hemen tümüyle çökmüştü. Almanların Renanya'yı yeniden işgali, Fransa'nın Berlin'e baskı uygulamak üzere hala söz konusu olabilecek taarruz eylemlerine geçme ihtimalini ortadan kaldırdı. Ülke tam Fransız hava kuvvetleri çağ dışı kalmaya başladığı bir sırada Luftwaffe karşısında tehlikeli bir zayıflık içindeydi ve Habeşistan olayı ile Roma-Berlin ekseni İtalya'yı muhtemel bir müttefik konumundan çıkararak ne yapacağı hiç bilinmez ve tehdit dolu bir düşmana dönüştürmüştü. Belçika'nın tecrit durumuna çekilmesi, Fransa'nın kuzey sınırlarının savunması için mevcut planlarını bozdu. Bu boşluğu kapamak üzere Maginot hattının genişletilmesi de işin maliyetinden dolayı hiç mümkün değildi. İspanya İç Savaşı Fransa'nın gerisinde faşist, mihver yanlısı bir devletin kurulması gibi korkunç bir ihtimal yaratmıştı. Doğu Avrupa'da da Yugoslavya İtalya'ya yaklaşmak için dümen kırıyor ve küçük Antant can çekişiyor görünüyordu. Bu iç karartıcı neredeyse felç yaratan koşullarda Büyük Britanya'nın rolü son derece önemli hale geldi ve bu arada Neville Chamberlain başbakan olarak Baldwin'in yerine geçti. Mayıs 1937, ülkesinin ekonomik ve stratejik yönden tehlikede olmasından kaygı duyan ve kişi olarak savaş ihtimali karşısında dehşete düşen Chamberlain, Avrupa'da gelecekte doğabilecek her türlü bunalımı diktatörlerin şikayetlerini gidermek üzere olumlu önerilerde bulunarak savuşturmaya kararlıydı. Sovyetler Birliği'nden kuşku duyan, Roosevelt'in laf kalabalığını küçük gören, Fransa'nın karışık bir uyuşmazlık ve hareketsizlik diplomasisi diye gördüğü tutumuna sinirlenen ve cemiyeti tümüyle etkisiz sayan İngiliz Başbakanı, yatıştırma yöntemiyle kalıcı barış sağlamak üzere kendi stratejisini başlattı. Londra bundan önce bile Berlin'e ticaret ve sömürgeler alanında ödünlerden söz etmişti. Chamberlain'in katkısı, bizzat Avrupa'da toprak değişiklikleri üzerinde düşünmeye istekli olarak bu süreci hızlandırmak oldu. Chamberlain aynı zamanda ve sırf en büyük tehlikeyi Almanya olarak gördüğü için mihverden koparabilme umuduyla İtalya ile olan ilişkileri de iyileştirme hevesindeydi. Bunların hepsi mutlaka tartışmalar doğuracaktı. Chamberlain'in Dışişleri Bakanı'nın Eden, 1938 başlarında istifasına, ülke içinde sayıları az ama büyümekte olan yatıştırma aleyhtarı kimselerin eleştirilerine yol açmış ve Washington ile Moskova'nın kuşkularını çoğaltmıştı. Öte yandan şu da öne sürülebilir ki, geçmiş diplomasi tarihi içindeki pek çok atılgan harekette tartışılabilir nitelikteydi. Chamberlain'in stratejisinde bulunan ve Avrupa'da bazı kimselerin anladığı ama çoğunluğun anlamadığı gerçek, kusur Hitler'in temelde yatıştırılamaz oluşu ve ufak çaplı düzenlemelerin tek başına hiçbir zaman sağlanamayacağı yeni bir toprak düzeni oluşturma konusundaki kararlılığıydı. Bu sonuç 1939'a daha doğrusu 1940-1941'e gelindiğinde açığa çıkmıştı ama bir bunalım yılı olan 1938'de ne İngiliz ne Fransız hükümeti için açık değildi. Avusturya'nın o yılın baharında alınması Hitler'in önceden haber vermeden hareket etmekten hoşlandığını gösteren tatsız bir örnekti. Ancak insan Alman'ın Alman'la birleştirilmesi ilkesine gerçekten karşı çıkabilir miydi? Bu durum olsa olsa Chamberlain'in Çekoslovakya'da bulunan Almanca konuşan azınlık sorununun bunalımın güçleri savaşın eşiğine getirip bu eşiğin ötesine geçirmeden çözümlenmesi gerektiği görüşünü güçlendirmişti. Sudetenland sorununun çok daha çekişmeli bir sorun olduğu kabul edilmeliydi. Çekoslovakya'nın da uluslararası düzeyde güvence altına egemenlik hakları vardı. Ve batılı güçlerin Hitler'i tatmin etme istekleri artık olumlu ideallerden çok olumsuz bencil korkuların etkisine girmiş görünüyordu. Ama gerçek şuydu ki Führer o sıralar savaşa hazır tek liderdi ve Münih sırasında da kopardığı ödünlerin Çekleri perişan etme ihtimalini ortadan kaldırmış olması onu sinirlendiriyordu. Her zaman olduğu gibi bir büyük güç savaşı için iki taraf gerekiyordu. 1938'de ise Hitler'e rakip olmaya istekli kimse yoktu. Batı'da savaş için politikacılarda ve halkta bir istek bulunmadığından, eğer İngiltere ve Fransa Çekoslovakya adına savaşsalardı ne olurdu diye uzun süredir yapılan tartışmaya girmek pek anlamlı görünmemektedir. Ancak şuna da işaret etmek gerekir ki, askeri denge yatıştırma politikasını hoş göstermeye çalışan çeşitli kimselerin ileri sürdüğü kadar Almanya'nın lehinde değildi. Ancak bu dengenin Münih Sözleşmesi'nin ardından Hitler'den yana daha da bozulduğu bellidir. Çekoslovakya'nın Mart 1939'da önemli bir orta siklet Avrupa gücü olarak saf dışı bırakılması, Almanların Çek silahlarını, fabrikalarını ve ham maddelerini ellerine geçirişi ve Stalin'in Batı karşısındaki kuşkularının artması. İngilizlerin silah veriminde oldukça büyük artışlar sağlamaları, daha yakın İngiliz-Fransız askeri işbirliği ya da İngiltere'de ve dominyonlardaki kamuoyunun Hitler'e karşı çıkılmasından yana kayması gibi. Londra ve Paris'in lehine işleyen etkenlere ağır bastı. Bunun yanı sıra Chamberlain İtalya'yı mihverden koparmayı Ocak 1939 ya da İtalya'nın Balkanlardaki kendi saldırganlığını önlemeyi başaramadı. Gene de Mussolini kendine özgü acil sebeplerle benzeri Alman diktatörünün yanında batılı uluslara karşı hemen bir büyük güç savaşına girecek değildi. Böylece Hitler 1939 baharının sonlarında Polonya'ya baskı uygulamaya başladığı zaman çatışmadan kaçınma ihtimali önceki yıldan daha azdı. Savaşın çıkması halinde bir İngiliz-Fransız zaferinin gelme ihtimali ise çok daha azdı. Almanya'nın 1939 Mart'ında geriye kalan Çekoslovakya Devleti'ni ilhakı ve bir ay sonra İtalya'nın Arnavutluğa girmesi, demokrasilerin Hitler'in durdurulması için artan kamu baskısı altında, Polonya'ya, Yunanistan'a, Romanya'ya ve Türkiye'ye güvence vermelerine yol açmış ve böylece Batı Avrupa, Doğu Avrupa'nın kaderine, en azından İngilizlerin o güne kadar hiç düşünmedikleri ölçüde bağlanmıştı. Gene de batılı ülkeler Polonya'ya doğrudan yardım edemiyorlardı. Fransız ordusunun stratejik savunmaya geçtiği ve İngilizlerin kaynaklarının büyük bir bölümünü ülke içindeki hava korunaklarının iyileştirilmesine ayırdıkları bir sırada yapılacak her türlü dolaylı yardımda ufak çaplı olmak zorundaydı. Polonya'ya verilebilecek tek doğrudan yardım doğudan gelmeliydi. Ve Chamberlain hükümeti Moskova ile yapılacak anlaşmalar konusunda isteksiz ise, Polonyalılar da Kızıl Ordu'nun topraklarına girmesine taş gibi bir dirençle karşıydılar. Stalin'in her şeyi bastıran kaygısı zaman kazanmak ve bir savaştan kaçınmak, Hitler'in isteği ise Polonya'yı bıraksınlar diye, batılı uluslar üzerindeki baskıyı arttırmak olduğu için, her iki diktatör de ideolojik ayrılıkları ne olursa olsun, Varşova'nın aleyhine bir pazarlık konusuna maddeci bir ilgi duyuyorlardı. Molotov-Ribbentrop paktının şok yaratan ilanı, 23 Ağustos 1939, Almanya'nın stratejik konumunu güçlendirmekle kalmadı. Polonya yüzünden yapılacak bir savaşı hemen hemen kaçınılmaz hale getirdi. Bu kez yatıştırma politikası Londra ve Paris için seçilebilecek bir yol değildi. Ekonomik ve askeri koşullar, bir büyük güç çatışmasından kaçınma gereğine, belki önceki yıllara göre daha da çok, işaret etseler bile. Böylece İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, İngiltere ve Fransa kendilerini bir kez daha Almanya'nın karşısında buldular ve 1914'teki gibi İngiltere Manş'ın ötesine bir kuvvet yollarken, İngiliz-Fransız donanmaları da denizden ablukaya başladılar. Ancak bu savaşın stratejik çizgileri pek çok başka yönden öncekinden oldukça farklıydı ve müttefikler için sakıncalarla doluydu. Söz konusu olan yalnızca bir doğu cephesinin bulunmayışı değildi. Berlin ve Moskova arasında Polonya'nın bölünmesi için yapılan politik anlaşma, ticari düzenlemeler de getirmiş Böylece Rusya'dan giderek artan miktarlarda akan ham maddeler, ablukanın Alman ekonomisi üzerinde yapabileceği etkileri sürekli olarak önlemişti. Savaşın ilk yılında Almanya'daki petrol ve başka ham madde stoklarının hala kaygı verecek ölçüde az olduğu doğruydu. Ancak aslının yerine geçecek yapay maddeler üretimi, İsveç kaynaklı demir cevheri ve Rusya'dan artarak gelen harp malzemeleri açığın kapatılmasına yardımcı oldu. Buna ek olarak müttefiklerin batı cephesindeki hareketsizliği yüzünden Almanların elindeki petrol ve mühimmat üzerinde hemen hiç baskı bulunmuyordu. Son olarak da bu kez Almanya'nın 1914-1918 savaşı sırasında Avusturya-Macaristan gibi desteklemek zorunda kaldığı ve kendisine yük olan müttefikleri yoktu. İtalya çatışmaya 1939 Eylül'ünde katılmış olsaydı, bu ülkenin kendi ekonomik eksiklikleri Rayhın cılız malzeme kaynakları üzerine aşırı bir yük bindirebilirdi ve Almanların 1940'taki batı saldırıları şansını belki de bozabilirdi. Kuşkusuz İtalya'nın katılımı İngiliz ve Fransızların Akdeniz'deki konumlarını da karmaşık hale getirebilirdi ama bu belki de büyük ölçüde olmazdı. Roma'nın tarafsızlığı Almanya'nın ticareti için yararlı bir geçit oluşturmuştu. İşte Berlin'deki pek çok planlamacının Mussolini'nin kenarda kalmasını dilemeleri bu yüzdendi. Uydurma savaş Almanya'nın ekonomik yönden görebileceği zararlar için bir sınav oluşturmazken, Almanya'nın Wehrmacht'ın epey üstün durumda bulunduğu bir takım ulusal strateji unsurlarını geliştirmesine imkan sağlamıştır. Yani harekat doktrini, sınıfların karma olarak kullanımı, taktik hava gücü, merkezilikten uzak taarruz savaşı, özellikle Polonya seferi Yıldırım Harbi'nin sonuç verici etkisini doğrulamış, bir iki zayıf noktayı açığa çıkarmış, böylece bunlar düzeltilebilmiş ve Almanların hızlı baskın taarruzları, hava gücü ve zırhlı gücün doğru bir biçimde bir noktaya yığılması yoluyla düşmanlarını ezebileceklerine olan güvenlerine güç katmıştır. Aynı şey bir kez daha Danimarka ve Hollanda'nın hızla istilası sırasında rahatça sergilenmiş, ancak coğrafi koşullar, Alman panzer tümenlerinin Norveç'e girmelerine izin vermemiş ve İngiliz deniz gücünün etkisini açık hale getirmiştir. Böylece bu sefer Luftwaffe üstünlük kuruncaya kadar bir süre için yüzeysel nitelikli kalmıştır. Ama Alman askeri doktrininin ve harekat taktik yeteneğinin üstünlüğünü gösteren en iyi örnek 1940 Mayıs-Haziran'ındaki Fransa seferi olmuştu. Burada daha geniş ancak teşkilatlanmaları daha zayıf olan müttefik piyade ve zırhlı kuvvetleri Guderian'ın tank ve motorize piyade grupları tarafından perişan edildi. Bu karşılaşmaların hepsinde saldıran tarafın epey büyük bir hava üstünlüğü bulunuyordu. Böylece hiçbir tarafın yeni savaş koşullarıyla baş etme konusunda pek bir beceri sergileyemedikleri 1914-1916 savaşlarının aksine 1940 yılındaki seferler Almanların avantajlarını açığa çıkarmış ve bunlar Almanya'nın uzun vadede uğrayabileceği ekonomik zararları engelliyor görünmüştür. Dahası Alman savaş mekanizması 1939-1940'ta bu kadar kesin zaferlere ulaşmakla elinde bulunan petrol ve ham madde kaynaklarını büyük ölçüde arttırdı. Almanya yenilgiye uğrattığı düşman ülkeleri bol bol yağmalama imkanına kavuşmakla ve bu yağmalamayı gerçekleştirmekle kalmadı. Fransa'nın saf dışı edilmesi ve İngiltere'nin büyük bir askeri sefer başlatacak güce sahip olmadığının açığa çıkması sayesinde de Wehrmacht'ın gerçekleştirdiği yaygın seferler boyunca stoklarda ciddi bir tükeniş olmadı. İspanya'daki ham maddelere ulaşmak için kara üzerinden bir hat oluşturulmuş, İsveç'teki cevherler müttefik seferlerine karşı artık güvenli hale gelmişti ve Hitler'in hızla kazandığı zaferler karşısında gizli bir dehşete düşen Rusya ise harp malzemelerini arttırıyordu. Bu koşullar altında Fransa tam çökmekteyken İtalya'nın savaşa girmesi başka bir durumda yaratabileceği ekonomik sıkıntıyı yaratmadı. Aslında İtalya'nın katılımı İngiltere'nin kaynaklarını Avrupa'dan yakın doğuya yöneltmesine de yol açmış. Oysa İtalya'nın şaşkınlık uyandıracak kadar başarısız seferleri bu ülkenin 1930'lu yıllar boyunca gözlerde nasıl boşuna büyütüldüğünü ortaya koymuştur. Savaş yalnızca bu üç taraf arasında sürseydi ne kadar uzardı, bunu söylemek zordur. Churchill önderliğindeki Britanya İmparatorluğu mücadeleye devam kararındaydı ve büyük sayılardaki insan ve büyük miktarlardaki harp malzemeleri kaynaklarını seferber etmekteydi. Söz gelimi 1940'ta hem uçak hem tank üretiminde Almanya'yı geçmişti. İngiltere'nin kendi elindeki altın ve dolar o sıralar Amerika'dan alınan ikmal maddelerini karşılamak için yetersizdi. Ama Roosevelt zararlı olan tarafsızlık yasalarını bozmayı ve Kongre'yi İngiltere'yi desteklemenin ülkenin kendi güvenlik çıkarları için olduğu konusunda ikna etmeyi başarıyordu. Destekleme yolları ödünç vermek, kiralama, üsler karşılığı, destroyerler, anlaşması, konvoy koruması ve benzeriydi. Ortaya çıkan genel sonuç, savaşan iki büyük tarafı birbirlerine kesin bir zarar veremeyecek bir durumda bırakmak oldu. Britanya Savaşı, Almanların Manş'ı geçerek İngiltere'yi istilalarını imkansız hale getirmişse, kara kuvvetleri arasındaki eşitsizlikte İngiliz ordusunun kara Avrupa'sına girişini olmayacak bir iş yapmıştı. Bombardıman uçaklarının Almanya'ya düzenledikleri akınlar, İngilizlerin morali açısından yararlıydı. Ama bu aşamada verdikleri gerçek zarar pek azdı. Kuzey Atlantik'e ara sıra yapılan akınlara rağmen Alman su üstü filosu krallık donanmasının karşısına çıkacak durumda değildi. Öte yandan Doğu-Yenitiz'in yeni taktikleri ve filoya eklenen gemiler yüzünden denizaltı seferleri her zamanki gibi tehlikeliydi. Britanya İmparatorluk kuvvetleri Kuzey Afrika, Somali ve Habeşistan'da İtalyanların tuttuğu mevkileri ele geçirirken zorlanmadılar ama Rommel'in Afrika Korpusu ya da Yunanistan'ın Alman istila kuvvetlerince uygulanan tahrip savaşı ile başa çıkmak son derece güç bir işti. Böylece son Avrupa Savaşı diye nitelendirilen savaşın ikinci yılının belirgin özelliği, şanslı karşılaşmalar ve fetihler yerine savunma zaferleri ve ufak çaplı kazançlar olmuştur. O halde Hitler'in Haziran 1941'de Rusya'yı istila için aldığı ve savaşın kaderini belirleyen kararın çatışmayı tüm boyutlarıyla değiştirmesi kaçınılmazdı. Bunun stratejik açıdan anlamı Almanya'nın artık çeşitli cephelerde savaşmak zorunda olması ve böylece 1914-1917'deki açmazına geri dönmesiydi. Bu filoları Batı, Doğu ve Akdeniz arasında seyrek düzende yayılan Luftwaffe'ye özellikle ağır bir yük getirmişti. Bu durum, Britanya İmparatorluğu'nun Orta Doğu'daki konumunun, Hitler buraya Barbaros Harekatı'nda kullanılan asker ve uçakların dörtte birini gönderseydi, hiç kuşkusuz onları silip geçerdi. İngiliz adaları gibi ilerideki bir düşman karşı taarruzu için başlangıç noktası olarak kalmasına yol açtı. En önemlisi de Rusya'nın yüzlerce mil derinliğine yapılan seferin coğrafi açıdan genişliği ve lojistik gereklerinin Wehrmacht'ın en büyük avantajını bozmasıydı. Kendi ikmal maddeleri tükenip savaş mekanizmasında ağırlaşma olmadan önce, sınırlı bir bölge içinde yapılan baskın saldırılarıyla düşmanı bunaltma yeteneği, Almanya'nın ve müttefiklerinin 1941 Haziran'ında bir araya getirdikleri muazzam cephe hattı gücünün aksine, destek ve izleme kaynakları, özellikle de kötü karayolu sistemi yüzünden en alt düzeydeydi. Kış harbi hesaba katılmamıştı. Çünkü mücadelenin 3 ay içinde sona ereceği varsayılmıştı. Almanların 1941'deki uçak üretimi, değil Birleşik Devletler'inkinden, İngiltere ya da Rusya'nın üretiminden bile epey düşüktü. Wehrmacht, Rusya'dan daha az tanka sahipti. Petrol ve mühimmat kaynakları da seferin genişliği yüzünden hızla azalıyordu. Wehrmacht'ın savaş alanı üzerinde şaşkınlık yaratacak kadar başarılı olduğu zamanlarda bile ve Stalin'in yaklaşmakta olan saldırı karşısında beceriksizce verdiği yayılma emri, Almanların savaşın ilk 4 ayında 3 milyon Rus'u öldürmelerine ya da esir almalarına imkan vermişti. Bu başarı tek başına sorunu çözemedi. Rusya dehşet verici insan ve araç gereç kaybına uğrayıp 1 milyon mil karelik toprağı düşmana terk edebiliyordu ama gene de yenilmiyordu. Ülkenin olağanüstü zengin rezervleri yüzünden Moskova'nın hatta Stalin'in kendisinin bile ele geçirilmesi Rusları teslim olmak zorunda bırakmayabilirdi. Özetle bu sınırsız bir savaştı ve tüm etkileyici başarılarına rağmen 3. Reich bu tür bir savaş yapmak için gerekli özelliklerle donatılmış değildi. Rusya, Moskova kapılarına dayanan Alman ordusu ve Aralık 1941'de Japonların Sibirya'ya yapacağı ağır bir saldırı karşısında hala ayakta kalabilir miydi? Bu tümüyle ayrı bir konu. Üzerinde fikir yürütmesi çok çekici gelen ve cevaplandırılması mümkün olmayan bir sorudur. Japonya, Almanya ve İtalya ile üçlü paktı, Eylül 1940 ve Sovyetler Birliği ile daha sonraki Nisan 1941 tarafsızlık anlaşmasını imzalarken güneydeki kendi yayılışına ağırlık verip SSCB'yi engellemek istiyordu. Almanların Moskova'ya yürüdükleri haberi üzerine Tokyo'daki pek çok kişiye Ruslarla yeni bir savaş çekici geldi. Japon ordusu gerçekten de güneydeki harekata razı olmak yerine Asya'daki geleneksel komşusuna saldırsaydı, Roosevelt'in Amerikan halkını bu tür bir savaşa tam anlamıyla girmeye razı etmesi gene zor olur ve İngilizlerin Ruslara uzak doğuda yapabilecekleri yardım eğer yalnızca Churchill bu çatışmaya girseydi en alt düzeyde kalırdı. Stalin bu iki cepheli korkunç senaryo ile karşı karşıya kalmak yerine 1941'in sonlarında Alman taarruzunun gücünü kesmeye, sonra da geriletmeye yardımcı olmak üzere iyi eğitimli kışa dayanıklı tümenlerini Sibirya'dan çekmeyi başardı. Ama Tokyo'nun gözüyle bakıldığında güneye doğru yayılma kararı tümüyle mantıklıydı. Batı'nın Japonya ile olan ticarete ambargo koyması ve Tokyo'nun Fransız, Çin, Hindini ele geçirmesinden sonra Temmuz 1914'te Japonya'nın varlığını dondurması yüzünden hem ordu hem donanma, eğer Amerika'nın politik taleplerine boyun eğmezler ya da Güneydoğu Asya'daki petrol ve ham madde kaynaklarını ele geçirmeye kalkışmazlarsa, birkaç ay gibi kısa bir zaman içinde ekonomik yıkıma uğrayacaklarını iyice anladılar. Böylece 1941 Temmuz'undan sonra Rusya ile bir kuzey savaşı hemen hemen imkansız, güney harekatı da hemen hemen kaçınılmaz hale geldi. Ama Japonya, Borneo'yu, Malaya'yı ve Hollanda'nın Doğu Hint adalarını kendi kendine ikram ederken, Amerikalıların kenarda durup bakacakları hiç düşünülmediğinden, Amerikalıların Batı Pasifik'teki askeri tesislerinin ve Pearl Harbor'daki filo üslerinin de icabına bakmak gerekiyordu. Sırf Çin olayının hızını kesmemek için, Japon generaller adını hemen hiç duymadıkları hedeflere karşı, ülkelerinden binlerce mil uzakta yapılan geniş çaplı harekatı desteklemek zorunda kaldılar. 1941 Aralığı artık global bir nitelik almış olan savaş içinde ikinci önemli dönüm noktasını oluşturdu. Bu ayda Rusların Moskova dolaylarındaki karşı saldırıları Yıldırım Harbi'nin en azından burada başarısız olduğunu doğruluyordu. Ve Pasifik Savaşı'nın ilk 6 ayında Japonların insanı afallatıcı bir sürü başarısı müttefiklere ağır darbeler indirse de kaybedilen toprakların hiçbiri, hatta Singapur ve Filipinler bile yüksek strateji açısından hayati önem taşımıyordu. Çok daha önemli olan Japonya'nın eylemleriydi. Hitler'in Birleşik Devletler'e keyfi olarak yaptığı savaş ilanı ise dünyanın en güçlü ülkesini de nihayet çatışmanın içine sokmuş oldu. Hiç kuşkusuz sanayi verimliliği tek başına askeri yeterlik sağlayamazdı ve Almanların harekat becerileri yüzünden insan sayısının insan sayısı ile dolar miktarının dolar miktarı ile karşılaştırılması yoluyla yapılan basit kıyaslamalar aptalca görünüyordu. Ama Churchill'in sevgiyle büyük ittifak diye nitelediği ittifak, malzeme açısından mihvere öylesine üstündü ki ve verimlilik tabanları Alman ve Japon silahlı kuvvetlerinden öylesine uzaktaydı ki, faşist saldırganlığına daha önce karşı gelenlerin sahip olmayı ümit edemeyecekleri kadar ezici bir askeri güç oluşturacak kaynakları ve imkanları bulunuyordu. Gerçekten de bir yıl daha geçtikten sonra de Tocqueville'in 1835'te iki kutuplu bir dünyanın doğacağına ilişkin olarak yaptığı tahmin nihayet gerçekleşme noktasına gelmişti.